Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muzat Ahmedi Risalesinden 19. mektup. Bunun da 18. nükteli işaretinin 3. nüktesi. Burada Kur'an-ı Kerim'in bir açıdan tam bir mahiyetinin özetini okuyacağız inşallah. Yani Kur'an-ı Kerim'in mahiyeti nedir sorusuna verilecek cevabın kısa bir özeti. Üçüncülükte Kur'an-ı Muzir Beyan'ın hulasatül hulasa bir icmal mahiyeti için bir vakit Arabi ibareyle bir tefekkür hakikiyi Cenab-ı Hak benim kalbime ihsan etmişti. Şimdi aynen o tefekkürü Arabi olarak yazacağız. Sonra manasını beyan edeceğiz işte. Demek ki burada Kur'an-ı Muzir Beyan yani açık, mucizeler dolu, içi mucizeler dolu Kur'an-ı Kerim hulasatul hulasa özün özü bir de icmal mahiyeti, mahiyetinin bir özetini tabiri caizse bize özetleyecek Üstad Hazretleri. Bir mahiye nedir? Nedir diye sorulan soruya verilen cevabın adıdır. Mesela diyelim iki tane bina gördünüz. Bakıyorsunuz bina şeklen aynı boyada boyanmış. Şeklen de birbirine benziyorlar gibi. Soruyorsun bu nedir? Diyorlar ki hapishane. Yanındaki binayı soruyorsunuz. Bu nedir? Bu da saray. Yani hapishane diye verdiğimiz cevap bu nedir sorusunun karşılığı olduğu için o binanın mahiyeti hapishane olarak ifade ediliyor. Diğer binanın mahiyeti de o saray diye ifade ediliyor. Veya yan yana iki tane şey var oturuyorlar orada. Bu nedir diyorsunuz? İnsan. Bu nedir diyorsunuz? Bu da heykel. Şimdi heykel de şeklen insana benziyor olabilir ama onun mahiyeti heykel. Demek ki bir şeyin ne olduğu sorusuna verilen cevaba biz mahiye diyoruz, mahiyet diyoruz. O halde acaba Kur'an'ın özet bir mahiyeti yapılacak olsa ne olur? İşte şimdi bu derste onu kısaca özetlemeye çalışacak Üstad Hazretleri. Biz de onun özetinden ne istifade edersek bin bereket. İşte şu tefekkür Arabi'nin tercümesi ve meali şudur ki, yani Kur'an-ı Muzil Beyan'ın altı ciheti parlaktır ve nurludur. Kur'an-ı Kerim'in şimdi sağı, solu, altı, üstü, önü, arkası, hatta içi, Kur'an'ın bütün yönleri nurlu ve parlak. Mesela güneş. Güneşin sadece bize bakan tarafı parlak ve ışık değil. Her tarafı ışık, parlak. Hatta onun içi de nur ve nuran. Zaten içinden çıkıyor o ışıkların, ısıların tamamı. Dolayısıyla bir insanın ruhu nasıl her açıdan sadece ön taraf açısından değil, arka taraf açısından, sağ, sol, alt, üst açıdan ruhunun her tarafı o özellikleri sahipse, ruhani özelliklerine sahipse, dolayısıyla güneş de nasıl her taraftan veya dünya yer çekim kanunu her tarafındaysa Kur'an-ı Kerim'in her tarafında nur ve parlaklık söz konusu. Bizim belki de Kur'an-ı Kerim'e çok fazla aşina olmadığımızdan ve Kur'an üzerine çok fazla araştırma yapmadığımızdan mahrum kaldığımız bazı güzelliklerini Üstad Bezim Hazretleri Risale-i Nur'un değişik yerlerinde çok detaylı açıkladığı için burada kısa bir özetle bize tabiri caizse bir buket demet, gül demeti, Kur'an'ın nur demetini ve parlak bir demetini bize sunmuş olacak. O halde madem Kur'an'ın her tarafı altı yönden nurludur ve parlaktır, evham ve şübehat içine giremez. Yani insanların hakikatte olmayan ama akıllarına, hayallerine gelen veya başkaları tarafından insanları yoldan çıkarmak, imanları sarsmak için uydurulan ne varsa onların hiçbiri Kur'an'a giremez. Bir de şüpheler de giremez. Yani bazen vehimle şüphenin arasındaki fark şu, vehim hiç aslında olmayan bir şeyi var göstermek. Şüphe ise biraz daha Allah korusun imana taalluk eden bir şey olabilir. Dolayısıyla ister vehim olsun, ister şüphe olsun, akla gelen hiçbir şey Kur'an-ı Kerim'in yanına bile yaklaşamaz. Yani nasıl ki insan karanlığı güneşe yaklaştıramaz, güneşin yanına karanlığın yaklaşması mümkün olmadığı gibi, Kur'an güneşinin de içine, sağına, soluna, altına, üstüne, önüne, arkasına şüphelerin ve vehim karanlıklarının yaklaşması mümkün değildir. Neden? Çünkü arkası arşa dayanıyor. O cihette nuru vahiy var. Yani Kur'an Allah'ın kelamı, Allah'ın vahiy olduğuna göre kainatı yaratan, bütün hakkın hak ismine dayandığı, bütün gerçeklerin hak ismine dayandığı Cenab-ı Hak elbette o Kur'an'ı hak ismiyle gönderdiğinden ve bütün esmasının güzellikleriyle gönderdiğinden ve kelam ismi olduğundan, kelamı olduğundan, Allah'ın kelamı olduğundan elbette ona herhangi bir şüphenin, vesvesenin, tereddüdün, herhangi bir vehmin yaklaşması mümkün değildir. Bu açıdan vahye dayanıyor. Şimdi bir şeyi kim bilir? Yapan bilir. Öyleyse kim konuşacak? Yapan konuşacak. Şu kainatı yaratan, yapan Allah olduğuna göre. Öyleyse gerek kainatla ilgili, gerekse kainatın içerisindeki varlıklarla ilgili en doğru, en güzel, en hak gerçeği kim bilir? Allah bilir. Öyleyse o konuşacak. Bu açıdan böyle. İkincisi, peki kainatı yaratan zatı kim bilir? Allah zaten bu kainatı yaratan olduğuna göre, öyleyse Allah'ı en iyi kendi bilir. Şu halde gerek Allah'ın zatı, gerek şuunatı, gerek sıfatları, gerek isimleri, gerek fiilleri, gerekse Allah'ın esmasının tecellisi olan kainattaki bütün varlıkları, olanları, olmayanları, bildiklerimizi, bilmediklerimizi, gördüklerimizi, görmediklerimizi, ne varsa madem ki vahye, Allah'a dayanıyor, öyleyse bunun içerisine şüphenin, tereddüdün, vehmin girmesi, vesvesenin girmesi mümkün değildir. Biz bazen bunları fark edemeyebiliyoruz. Çünkü bir sözü kim söylemiş? Bu çok önemli. Sonra kime söylemiş? Sonra hangi makamda söylemiş? Bunları insan fark etmeyince o sözün kalitesini, kıymetini, değerini idrak edemeyebiliyor. Onun için bu söz Allah'ın kelamıdır. Vahye istinad ediyor. Dediğimizde artık bitmiştir. Kim konuştu diyorsunuz? Muhasebeci. Niye? Muhasebe ile ilgili bir konuda muhasebeci konuşuyor, itimat ediyoruz. Ya. Kim konuştu? Doktor. Niye? Çünkü doktorluk mesela en iyi bilen o diyor. Bak doktorluğa dayandığı için itimat ediyoruz. Yani bizim haşa bir uzman mahluka, o da hata edebilir. 100 kere, 1000 kere hata edebilir. Ama buna rağmen yine de itimat ediyoruz. Haşa. Hata etmekten münezzeh, ezeli ve ebedi olan, her şeyin yaratıcısı olan Allah'ın kelamında, vahye isnat eden bu Kur'an'da haşa bir tereddüdün, şüphenin olması düşünülemez. Bunun üzerinde biraz durmamızın nedeni Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu hiç unutmadan onu düşünmek, tefekkür etmek, okumak, gelen soruları da ona göre değerlendirmek gereğine dikkat çekmek için. Peki Kur'an'ın arkası böyle güçlü, kuvvetli, dayanağı vahiy Allah'ın kelamı. Peki önü ne? Önünde ve hedefinde neyi gösteriyor bize? Diyor ya, hedefimiz ne? Hedefimiz sizi dünya birincisi yapmak diyor. Sonuç ölüm. Hedefimiz dünyanın en zengini yapmak. Sonuç ölüm. Yani son. Yine devamlılığı yok. Halbuki Kur'an'ın önünde ve hedefinde saadet-i dareyn var. Dünyada nice zenginler, nice makam mevki sahibi insanlar, her ne kadar biz ona zenginlik veya herhangi bir makam ve mevki sahibi olsa da acaba huzur ve saadeti yakalayabilmiş mi? Onun için biz bedensel hazlarla ruhumuzun haz ve lezzet alacağını zannediyoruz. Ne kadar yanlış. Yani bizim gözümüz ayrıdır, gözün görmesi ayrıdır. Gözü yaptığımız hizmet görmeye ne kadar tesir edecek? Yani görmenin de zevkini, lezzetini artırıyor mu göz yaptığımız? Veya diyelim elimizi yaptığımız hizmet acaba elimizin sahibi olan ruha o kaliteyi, o kıymeti veriyor mu? Dolayısıyla biz bedensel, hani şöyle diyorlar bazen, arabanın lastiklerine yaptığınız hizmet şoförü Huzurlandırır. Hayır, şoför ayrıdır, arabanın lastikleri ayrıdır. Veya binanın duvarlarına yapılan şeyler adama huzur ve saadet. Hayır efendim. Binanın duvarlarına veya bina yapılan hizmet bizim daha çok bedenimizi yapılan hizmettir. Veya araba yapılan hizmet bedenimizi yapılan hizmet. Ruhun hizmeti farklı. Ruhun hedefi, ruhun saadeti, ruhun mutluluğu tamamen farklı. Onun için Kur'an-ı Kerim bize hem bedensel ve ruhsal hazlarımızı kazandırıyor, huzur ve saadeti, hem de dünyadaki bütün olaylarda, hadiselerde bize huzur ve saadet kazandırıyor. Bu dünyanın içini ruhumuz ve bedenimiz olarak saadete kazandırması. Bir de ölümden sonraki ebedi hayatımızı da bize huzur ve saadet kazandıran esaslar, prensipler mecmuası. Onlarla dolu bir eser, bir kelam. Eğer bir insanın ya dünya saadetinden ya da ahiret saadetinden bir eksikliği, bir nasipsizliği varsa bunun tek nedeni Kur'an hakikatlerinden uzak kalmasıdır. O hakikatleri kendi ruhuna, bedenine, dünyasına yedirmemesinden. Hani bir insan susuz kalsa elbette susuzluğun acısını bedenindeki ve ruhundaki ızdıraplarla çekecek. Ne diye zaman senin bu sıkıntın suyu almadığından, yeterince su almadığın içindir. Nasıl insan bedeni su almadığı zaman hem bedeni hem ruhu zarar görüyor, öyleyse insan da Kur'an suyunu, Kur'an ışığını, Kur'an gıdasını, Kur'an havasını almıyorsa mutlaka bir sıkıntı çekecektir ve sıkıntıyı başka yerde aramasın. Tekrar çözümü gelip Kur'an hakikatlerinden hangi konuda eksikliği varsa onları bularak telafi etsin. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in önünde ve hedefinde saadeti dareyn, iki cihanın saadeti var. Biz evlenen insanlara Allah cihan saadeti versin, dünya saadeti versin. Bir ömür boyu bir yastıkta kocatsın, bir ömür boyu huzurlu ve saadetli bir hayat sürmeyi nasip etsin diye ifade ediyoruz. Bence bu güzel bir dua olmakla beraber eksiktir. Çünkü bir nimet iki cihana saadet getirirse nimettir. Eğer bu dünyada nimet gibi görünse de ebedi hayatımıza intikal etmiyorsa ızdıraptır. Yani onun için saadet odur ki hem kendine hem gayrına versin. Yani sadece kendimize değil bütün mahlukata, bütün varlıklara saadet olsun. Hem de hem dünyada hem ahirette olsun. Yoksa saadet değil. Ebede ahirete el atmış cennet ve saadet nuru var. Ve subhanallah. Bir dostumdan dinlemiştim. Avrupa'da bir ateist profesörün talebesi, doktora yapıyor orada. Tabi hocalarının 18 yaşındaki bir kızı vefat eder. Bunlar da onu ziyarete giderler. Ne diyelim? Zaten ateist inanmıyor. İnançlar gibi bir şeyde konuşmak uygun olmaz. Fakat bizim bu abimiz ona demiş ki ben malum hocam ben Müslümanım biliyorsunuz. Ama bizim inancımıza göre ölüm şudur diye ölümü anlatmış. Yani ölüm yokluk değil, ebedi bir aleme intikaldir. Dünyadan daha güzel bir aleme gidişin adıdır. Aslında ölüm bir isimdir, bir unvandır. Nasıl dünyaya giren çocuklara biz doğdu diyoruz. Buradan hacca gidenlere yolcu ettik diyoruz. Aynen bunun gibi dünya hayatı bitip de ahiret hayatına gidenlere de öldü diyoruz. Yani ahirete göndermenin adıdır ölüm. Aslında bir yolcu etmenin adıdır. İnsanda ebediyet duygusu var. Bu ebediyet duygusu boşuna verilmedi. Madem insanda ebediyet duygusu var ve madem bunun karşılığını dünyada göremiyor, öyleyse başka bir alemde görecek ki onun için Allah bize bu ebediyet duygusunu vermiş. Hem makul, hem mantıklı, hem vicdana hitap eden, hem hissiyata hitap eden böyle Risale'den istifade ederek güzel açıklamalar yapınca adam şunu demiş. İnanmıyorum ama olsa iyi olacak. Çünkü insan fıtratı saadetin ve mutluluğun ebedi olmasını istiyor. Geçici saadete insan ruhu razı olmuyor. Devamlık istiyor yani. Demek ki Kur'an'ın önündeki hedef ebede ahirete el atmış cennet ve saadet nuru var. Üstünde ne var? Sikke-i i'caz parlıyor. Yani Kur'an-ı Kerim indiği günden bugüne ve kıyamete bir meydan okuma söz konusu. Eğer bu Kur'an'ın Allah kelamı olduğu konusunda bir tereddüdünüz, bir şüpheniz varsa, güya hani Muhammed bunu yazmış gibi haşa bir iftirada bulunuyorsanız, böyle bir iftiraya düşmüşseniz ve Allah'ın kelamı olduğu konusunda bir tereddüdünüz, şüpheniz varsa, haydi siz de o Kur'an'ın bir benzerini getirin veya bir suresini getirin veya daha kısasını getirin, neyse meydan okuyor o günden bugüne ve kıyamete kadar. İşte insanların ve cinlerin kendileri de taptıkları da, Allah'tan başka taptıkları da bir araya gelseler bunun bir benzerini getiremezler, getirememişler ve getiremeyecekler. Bu gösteriyor ki Kur'an mucizedir. Öyleyse Kur'an gerek manası, gerek lafızları, gerekse 40 açıdan, yani belki 200 açıdan, yüzlerce açıdan bir benzeri getirilemeyecek bir kelam ezelidir. Bu da onun Kur'an'a hiçbir vesvesenin, tereddüdün, şüphenin girmeyeceğinin, giremeyeceğinin ayrı bir delili. Altında burhan ve delil direkleri var. Yani altında burhan ve delil direkleri. Yani Kur'an-ı Kerim'in bize aktardığı her şeyin delilleri var, burhanları var. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'in bize anlattığı her şeyin insanı ikna edecek, insanın aklına, vicdanına, kalbine, ruhuna, hissiyatına tatmin edecek delillerle dolu. Altı bu tabiri caizse direkleri o kadar sağlam ki o direkleri çürütmek ve yok etmek mümkün değil. İçi halis hidayet. Belki biraz sonra bunlarla ilgili bazı bilgiler de gelecek. İçi halis hidayet. Yani ehdine sıratal müstakim dediğimiz, bizi sırat-ı müstakime ulaştır ya Rabbi diye her gün en az namazlarımızda 40 defa tekrar ettiğimiz bu dua, namaz dışı ve diğer namazlar da düşündüğümüzde, nafile namazları, belki yüzlerce yaptığımız bu duayı Kur'an hakikatlerine uyarsak gerçekleştirmiş olacağız. Yoksa o dua sadece dilimizde kalır. Halis hidayet. Ya yani zaman zaman Kur'an'ı bahane ederek İslamiyet adına konuşanlar oluyor. Onlarınki halis hidayet değil. Kendi görüşlerini karıştırıyor. Arizi oluyor o zaman. Kendi görüşlerini, yorumlarını katarak Kur'an'ın manalarını değiştiriyorlar. Allah muhafaza, bundan teröristler çıkıyor. Düşünün yani. Kur'an'ı bahanedir. Adam terör oluyor. Terörist oluyor. Olur mu böyle bir şey? Veya Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim ayetlerini yanlış yorumluyor. Allah muhafaza, Allah geleceği bilmeyi diyecek hataya düşebiliyorlar. Hafazan Allah. Veya ibadetleri yanlış yorumlayarak aslından, çığırından çıkarabiliyorlar. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in içi halis hidayettir. Eğer bir Müslümanın tavır ve davranışlarında, ifadelerinde, tarzında, neyse konuşmalarında, düşünce dünyasında, inanç dünyasında bir problem varsa o Kur'an'ın içindeki halis hidayeti alamadığı anlamına gelir. Bunun bir ölçüsü Kur'an'ın kendisi, ikinci ölçüsü Peygamberin Aleyhisselam'ın hadis-i şerifleri, hayatı, üçüncü ölçüsü de müştehit alemlerimizin içtihatları. Bu ölçülere göre hareket edeceğiz inşallah. Peki sağı nedir? Sağı efela yakilun. İs ile efela yakilunler ile okulu istintakla sadakte dedirtti. Hani Kur'an-ı Kerim akılla bilinen şeyler değil. Kur'an'ın ayetleri. Ama her bir ayeti makuldur. Yani akılla anlaşılır. Zaten akıl anlama aletidir. Yoksa akıl belirleme aleti değil. Bir şeyin ne olduğunu, ne olacağını belirleyen alet değil. Zaten adı üstünde akıldır yani. Akletmek, anlamak. Akıl. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri makuldür. Akılla anlaşılır, akılla izah edilir ve akılla idrak edilir şekildedir. İşte bu da Kur'an-ı Kerim'in kesinlikle içerisine herhangi bir şüphenin ve tereddüdün giremeyeceğinin ve girmesinin mümkün olmadığının delillerinden bir tanesi. Solunda kalpleri ezvak-ı ruhani vermekle, vicdanları istişhat ederek barekallah dediren Kur'an-ı Müzül Beyan'a hangi köşeden, hangi cihetten evham ve şübehatın hırsızları girebilir? Bir de insanın sadece aklı yönü yok, kalbi yönü de var. Anlama, hissetme, kabul etme veya reddetme özelliklerini yansıtan kalp yönü. Ruhun bir anlama, idrak etme, muhakeme etme yönünü temsil eden akıl, Bir de aynı ruhun hissetme, kabul etme veya reddetme, sevme, nefret etme gibi kabul etme ve reddetme özelliklerine sahip olan kalp yönü var. İşte insanın isterse sağı dediğimiz akıl melekelerini, isterse sol dediğimiz kalp melekelerini dikkate aldığımızda tamamı bunları kabul ediyor ve barekallah dedirtiyor. Peki bu altı yönden bir de içindeki halis hidayetle içine bir şüphenin ve tereddütün girmesi mümkün olmayan mükemmel bir Kur'an'ın bizler sahipleriyiz elhamdülillah. Allah bu Kur'an'ı bize göndermiş, insanlığa göndermiş. Kim bundan istifade ederse onun nurundan ve parlaklığından feyizyap olacaktır. Böyle bir Kur'an'ın elbette hiçbir yönden hırsızlar ve şüphelerin girmesi mümkün değildir. Şimdi bunu biraz daha farklı ifadelerle üstadımız bize açıklayacak. Evet, Kur'an-ı Muzul Beyan asırları, meşrepleri, meslekleri muhtelif olan enbiyanın, evliyanın, muvahhidinin kitaplarının sır icmağını camidir. Nasıl yani? Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dan önce gönderilen bütün peygamberlerin meslek, meşrep, peygamberlerin meslek ve meşrepleri ve onlara indirilen bütün kitaplar, vahiyler, suhuflar, kitaplar ne varsa tamamını özet olarak onların icmalinin sırrını taşıyor. Bir de kendinden sonra geleceğin bütün evliyanın, asfiyanın, muvahhidinin, Allah'ın birliğini kabul eden ne kadar varlıklar varsa onların tamamının da meslek ve meşreplerinin farklı özelliklerinin özetini taşıyor. Kur'an-ı Kerim nasıl ki yeryüzündeki bütün ışıkların kaynağı güneştir, bütün ısıların kaynağı güneştir tabiri caizse. Aslında zahiren farklı gibi görünse de güneşin ayrı bir yönünü yansıtmış oluyor. Sanki bütün peygamberlerin meslek ve meşrepleri, onlara inen suhuflar da aslında özet olarak Kur'an'da var. Yine peygamberimizden sonra gelen bütün evliyaların, asfiyaların da meslek ve meşrepleri yine Kur'an'dan çıkıyor. Evet. Yani bütün o ehli kalp ve akıl Kur'an-ı Hakim'in mücmel ahkamını ve esasatını tasdik eder bir surette o esasatı kitaplarında zikredip kabul etmişler. Yani demek onlar Kur'an şecere-i semavisinin kökleri hükmündedirler. Hem Kur'an Hakim vahye isnat ediyor ve vahidir. Çünkü Kur'an'ı nazil eden Zat-ı Zülcelal Muzzat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam ile Kur'an vahiy olduğunu gösterir. Yani Kur'an'ın kendisi de mucize ve Kur'an'ın kendisine indirildiği zat olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı da binlerle mucizelerle dolu. Dolayısıyla gerek Kur'an'ın kendisinin mucize olması yüzler cihetinden, gerekse onun kendisine indiği zat olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın binlerce mucizelere sahip olması, evet, ispat eder ki nedir? Bu vahye isnat ediyor ve beşer kelamı olamaz. İnsan sözü olamaz, Allah'ın kelamıdır. Ve nazil olan Kur'an dahi üstündeki i'caz ile gösterir ki arştan geliyor. Üstündeki i'caz ile. Peki münzeli aleyh olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam münzeli aleyh oluyor. Nazil olan Kur'an'dır. Peki kime indirildi? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Onun için münzeli aleyh deniyor Peygamber Aleyhisselam'a. Yani kendisine Kur'an indirilen zat. Bu zat Aleyhisselatü Vesselam bidayeti vahideki telaşı. Buradaki bidayeti vahideki telaşından maksat şu. Şimdi bir insanın kendi sözü varsa normal fıtri haliyle konuşacaktır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy geldiğindeki telaşı onun o sözlerin kendisine ait olmadığının göstergesidir. Yani zaman zaman soruyorlar neden Peygamberimiz Aleyhisselam ilk vahiy geldiğinde mağarada öyle telaş etti. Çünkü ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyor. Ömründe hiç böyle bir şey olmamış. Normal bir insanın konuşması normal bir insana birisinin konuşması cinsinden değil, farklı bir alemden, farklı bir vasıta ile bu kelamın geldiğini gösterir. Bu durum böyle. Ayrıca nuzulü vahiy vaktindeki vaziyeti bihuşu, bu da Peygamberimiz Aleyhisselam'a vahiy geldiğindeki halin ve durumun değişmesidir. Bununla ilgili onlarca rivayet var. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselam böyle uyku haline geçer gibi oluyor. Normal bir insan normal bir şey dinlerken, bir şey okurken, bir şey konuşurken halinde değil. Öyle bir ağırlık üzerine biniyor ki eğer bir devenin üzerindeyse deve çöküyormuş. Eğer Peygamberimizin mübarek dizleri bir insanın dizine temas ediyor idiyse ve o anda vahiy gelmeye başladıysa onun dizi kopacak gibi oluyor. Bunlar gibi çok rivayetler var. Peygamberimiz soğuk ve serin bir günde bu vahye mazhar olduysa terler boşanıyor Peygamberimizin bedeninden ve zaman zaman böyle arı vızıltısına benzer bazı seslerin de geldiği rivayet ediliyor. Demek ki bir insanın normal bir konuşma tarzı ya da bir sözü dinleme tarzına benzemeyen çok farklı bir atmosfer, farklı bir görüntü, farklı bir hal tezahür etmesi de gösteriyor ki bir daha bir de diyor herkesten ziyade Kur'an'a karşı ihlas ve hürmeti gösteriyor ki Subhanallah. Yani Kur'an kendi kelamı olsa haşa Kur'an-ı Kerim'e bu kadar hürmet, bu kadar saygı, bu kadar sürekli onu okumak, okutmak öyle değil ki. Bu Allah'ın kelamı olduğu için Peygamberimiz o Kur'an'a herkesten çok hürmet ediyor. Herkesten çok onun emirlerine itaat ediyor. Herkesten çok onun yasaklarından kaçınıyor. Hatta kendi hayatıyla ilgili açıklanmasını arzu etmediği şeylerin de açıklandığını görüyoruz. Bu da gösteriyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine gelen bir vahiydir. Haşa ona ait bir söz ve kelam değildir. İşte diyor herkesten ziyade Kur'an'a karşı ihlas ve hürmeti gösteriyor ki vahiy olup ezelden geliyor, ona misafir oluyor. Hem o Kur'an bilbedahe mahz-ı hidayettir. Çünkü onun muhalifi bil müşahede küfrün dalaletidir. Yani bir hakikat eğer Kur'an'a uymuyorsa zulümattır, zulümdür. Kur'an'a uyuyorsa hidayettir. Kur'an, Kur'an'dan ise güzeldir, Kur'an'dan değilse çirkindir. Onun için mahz-ı hidayet, hidayetin ta kendisi. Hem biz zarure Kur'an envar-ı imaniyenin madenidir. Tabi en çok sorulan sorulardan bir tanesi. İmanımızı nasıl nurlandırırız? Nasıl inkişaf ettiririz? Nasıl genişlendiririz? Nasıl terakki ve teali ettiririz? Herkes arzu eder. İmanım genişlesin, güçlensin, kuvvetlensin. Peki bu iman nuru nereden alınmalı ki güçlensin? İşte cevabını buluyoruz. Kur'an-ı Kerim'den alırsak nurunu, o envar-ı Kur'an'ı nurlanırsak biz de Kur'ani oluruz. Kur'an olmalıyız ama Kur'an'a mensup oluruz. Kur'an'ın nurlarından da bize yansır. Nasıl bir ayna güneşin karşısında durdukça o güneşin ışıklarını, ısılarını alır. Nasıl bir ağaç güneşin karşısında durdukça hem kendisi serpilir hem meyveleri olgunlaşır. Demek ki biz de Kur'an nurundan istifade ettikçe hem bir ayna gibi nurlarımız parlayacak, ışıklanacak, hem de bir ağaç gibi meyvelerimiz kemal erecek, olgunlaşacak. Eksiklik varsa demek ki Kur'an'a uymayan yönlerimiz var. Eksik kalan kısımlarımız var. Telafi etmek gerekiyor. Evet. Çok sözlerde bunu kat'i olarak ispat etmişiz. Hem Kur'an bil yakin hakaikın mecmaıdır. Bütün hakikatlerin toplandığı yerdir. Hayalat ve hurafat içine giremez. Hak ve hakikat yani. Hak ve hakikatin dışında Kur'an'da bir şeyin olması mümkün değil. Teşkil ettiği nedir peki bunun delili? Teşkil ettiği hakikatli alem İslamiyet, izhar ettiği esaslı şeriat ve gösterdiği âli kemalatın şehadetiyle alemi gayba ait olan bahislerinde dahi alemi şehadetteki bahisleri gibi aynı hakaik olduğunu ve içinde hilaf bulunmadığını ispat eder. Ve Sübhanallah. Yani şu dünyada gördüğümüz olaylarla ilgili Kur'an nasıl net ve berrak konuşuyor. O günden bugüne bir tek hatası haşa bulunamamış ve ilim geliştikçe Kur'an'ın hakikatleri inkişaf etmiş ve gençleşmiş. İnsanlık Kur'an'ın güzelliklerini itiraf etmek zorunda kalmışlar. Aynen bunun gibi gayb alemiyle ilgili bahsettiği olaylar da o kadar nettir, kesindir, gerçektir. Hılaf olması mümkün değil. Evet. Yani bugün insanlar 1400 yıl, 1500 yıl önce Kur'an'ın haber verdiği hakikatleri tasdik ediyorlar. Evet diyorlar. Daha biz bugün yeni anladık diyorlar. Bunu bütün bilim adamlarından görmek mümkündür. İşte kimyagerler, çocuk doğum uzmanları, insan bilim üzerine çalışanlar vesaire veya göklerle ilgili araştırma yapanlar, bakın hala göklerin birinci katını geçemediler ki ikinci katını bulabilsinler. Hala yerin mağma tabakasına inemediler. Kim bilir inseler Kur'an'ın yedi kat dediği şeyleri nasıl bulacaklar ve itiraf edecekler. Nitekim birçok ilim adamı bunu itiraf ediyor. Kur'an'ın bu kainatta gördüğümüz olaylardan nasıl net, gerçek ve hakiki olarak bahsediyorsa, hakikatsa, görmediğimiz gayb alemlerinden bahsetmesi de aynı şekilde hak ve hakikattır. Onun zıttının bulunması mümkün değildir. Hem Kur'an bil ayan ve şüphesiz saadeti dareyine isar eder. Beşeri ona sevk eder. Kimin şüphesi varsa bir defa Kur'an okusun ve dinlesin ne diyor. Yani Kur'an bizim dünya saadetimize haşa karşı değil ki. Dünyada mutlu olmamızı istiyor. Aile hayatında mutlu olalım, ticari hayatta mutlu olalım, siyasi hayatta mutlu olalım, komşu ilişkilerinde mutlu olalım. Evet. Karı koca arasında mutlu olsun, çocuk baba arasında mutluluk olsun, arkadaşlar arasında mutluluk olsun. Bunun da saadetinin yollarını yine biz Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Ama bir kusurumuz var. En az bildiğimiz Kur'an'dır. En az okuduğumuz Kur'an'dır. Elbette Kur'an-ı Kerim'in lafızlarını okuyacağız. O da büyük sevaptır. İnsan bunu aklen ruhen hisseder. Ama o Kur'an'daki hakikatlerin ne olduğunu öğrenip onunla hayatını tatbik etmek lazım ki onun nurlarından hem dünya hem ahiret açısından istifade etmiş olalım. Evet. Onun için diyor Kur'an-ı Kerim kim isterse bir defa okusun. Hem Kur'an'ın verdiği meyveler hem mükemmeldir hem hayattardır. Daha ne kadar güzel. Mesela diyelim topraktan bir meyve yapıyorsunuz ama zahiren meyve ama hayatı yok. Gıdası yok. Yiyemiyorsunuz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in kendisi hem mükemmel meyveler, verdiği meyveler hem mükemmeldir hem de o meyveler hayattardır. Öyleyse Kur'an ağacının kökü hakikattadır, hayattardır. Çünkü meyvenin hayatı ağacın hayatına delalet eder. İşte bak, peki Kur'an ağacının mükemmel meyveleri ne? Her asırda ne kadar asfiya ve evliya gibi mükemmel ve kamil zihayat ve zihnur meyveler vermiş. Gerçekten insan Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e bakınca fedakarlığın, sıddıkiyetin meyveleri nasıl okuyor? Hazreti Ömer'e bakınca fedakarlığın, adaletin meyveleri nasıl okuyor? Değil mi? İmam-ı Azam'a bakınca ayrı şeyler, İmam-ı Şafii'ye bakınca, evliyalara, asfiyalara, her birinde o Kur'an ağacının meyveleri olarak ne kadar güzellikler okuyabiliyoruz. Hakikaten ders almak lazım. Acaba ben Kur'an'ın nasıl bir meyvesiyim? O Kur'an ağacından ne kadar istifade ettim? Ne kadar mükemmelim? Ne kadar hayattarım? Allah muhafaza. Yani gözüm Kur'an'la hayatlanmış mı? Aklım Kur'an'la hayatlanmış mı? Ruhum Kur'an'la hayatlanmış mı? Aman yarabbim. Hem hadsiz müteferrik emarelerden neşet eden bir hads ve kanaatle Kur'an, Kur'an'ı kimler dinliyormuş? Hem insanlar, hem cin, hem cinler, hem meleğin makbulü. Esbuhanallah. Kur'an-ı Kerim'i sadece insanlar dinlemiyor. Hem cinler, hem melekler dinliyor. Devam ediyor. Nasıl ama? Ve mergubudur. Hem kabul ediyorlar, hem de rağbet ediyorlar. Aşkla, şevkle yöneliyorlar. Okunduğu vakit onlar iştiyakla pervane gibi etrafına toplanıyorlar. Bunun peygamber hayatından günümüze nice örneklerini görmek mümkün. Hem Kur'an vahiy olmakla beraber delaili akliye ile teyit ve tahkim edilmiş. Evet, kamil ukalanın ittifakı buna şahittir. Türkçedeki ukala biraz yanlış kullanılır. Ama Arapçada ukala akıllılar demek. Yani insanlığın en akıllısı olarak bilinenler felsefeciler. Öyle bilinir ya toplumda. Peki Müslüman felsefeciler, yani aklını kullanan, tabii diğer organlar, diğer latifelerin az kullananlar demek. Daha çok aklı gidenler. Yoksa insanlığın en akıllıları peygamberlerdir. Sonra sahabeler, müceddidler, müştehitlerdir en akılları. En akılları felsefeciler değil. Ama onlar sadece akıllarını kullandıkları için ukala demişler onlara. Yani akıllarını kullananlar anlamında. Sadece akıllarını kullananlar ne demişler? Kamil ukala ama bunlar. Aklını yanlış kullananlar da var. Akıllarını kullanıyorlar ama akıllarını doğruda kullanan insanlara biz kamil ukala diyoruz. Başta ulema-i ilmi kelamın allameleri. Yani İslam itikadının ve inancının alimleri ve İbn Sina, İbn Rüşd gibi felsefenin dahileri. Müttefikan esasat-ı Kur'aniyeyi usulleriyle, delilleriyle ispat etmişler. Hem Kur'an fıtrat-ı selimiyetle musaddaktır. Yani fıtratı bozulmayan, vicdanı tefessüh etmeyen her insan Kur'an'daki hakikatleri kabul eder, reddetmez. Çünkü onun fıtratına da uygundur Kur'an'ın ifadeleri, açıklamaları, düsturları, prensipleri. Eğer bir arıza ve bir maraz olmazsa her bir fıtrat-ı selime onu tasdik eder. Hani diyoruz biz, gözü olan görür. Ama adamın gözü ama o zaman göremez. Kulağı olan duyar. Ama kulağı işitmiyor, özürlü. O zaman demek ki gözü görme özürlü olmayan, kulağı işitme özürlü olmayan herkes nasıl görür ve duyar dersek, öyleyse bir insanın fıtratı selime ise, arıza ve hastalık yoksa ne olacak? Her bir fıtratı selime onu tasdik eder. Çünkü fıtratı selime vicdanın itminanı cihetiyle onu tasdik ediyor. Evet, fıtrat lisan haliyle Kur'an'a der, fıtratımızın kemali sensiz olamaz. Şu hakikati çok yerlerde ispat etmişiz. Hem Kur'an bil müşahede ve bil bedahe ebedi ve daimi bir mucizedir. Bu da çok önemli. Yani Kur'an-ı Kerim mucizeliği sadece indiği döneme has değil. Kıyamete kadar devam ediyor. Her vakit icazını gösterir. Peki diğer mucizeler? Sair mucizat gibi sönmez. Vakti bitmez. Ebedidir. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselam ayın ikiye ayrılma mucizesini göstermiş. Ama o mucizeyi fiilen sadece o anda görenler şahit olmuş. Bizler ilmen haberimiz var. Ama şu anda göremiyoruz. Dolayısıyla Peygamberimizin Kur'an dışındaki mucizelerinin hepsi zamanla ve onu görenlerle sınırlı. Fakat diğerleri onu göremiyorlar. Veya bir kısmı göremiyor. Ama Kur'an-ı Kerim her asırda, herkese, her zaman, her yerde mucizeyi ispat ediyor. Hem Kur'an'ın mertebe-i irşadında öyle bir genişlik var ki aman ya Rab. Bir tek dersinde Hazreti Cibril Aleyhisselam bir tıflı nevresiyle ile omuz omuza o dersi dinler. Hani yer çekimi kanunu bütün varlıkları çekiyor. Dağı da çekiyor, taşı da çekiyor. İnsan da çekiyor, hayvan da çekiyor. Bak, güneş herkesi ısıtıyor, ışıtıyor. Bunlar da mahluk. Kur'an Allah'ın ezeli kelamı. Ve kelam ezeli mahluk değil. Kelamullah ünvanına mazhar olan Kur'an-ı Kerim herkese aynı anda dersini verir. O dersten Cebrail Aleyhisselam da istifade ediyor. Daha henüz Kur'an'ı yeni böyle okumaya başlamış veya Kur'an'ı henüz yeni dinlemeye başlamış ilk defa dinleyen birisine de dersini veriyor. Ya. Bakın İbn Sina gibi bir en dahi filozof, en âmi bir ehli kıraatla diz dize aynı dersi okurlar. Dinlemede kulağı olan herkes Hazreti Cebrail'den bir çocuğa, okumada okuma özürlü olan herkes ders alıyor. Bak, bir insana da ders alıyor, bir yeni okumaya başlamış çocukta. Fesübhanallah. Hatta bazen olur ki o ami adam kuvvet ve saffet iman cihetiyle İbn Sina'dan daha ziyade istifade. İşte kamil ukaralardan bazıları akıllarını tam düzgün kullanmadığı için İbn Sina gibi mesela, Farabi gibi, Allah korusun, İbn Rüşd gibi, bunlar hata edebilmişler. Bazen saffeti kalbi daha güçlü, daha ziyade olan ve saffeti imanı daha has olan bir kişi İbn Sina kadar akıllı olmasa da İbn Sina'dan daha ziyade istifade edebilir. Hem Kur'an'ın içinde öyle bir göz var ki bütün kainatı görür, ihata eder ve bir kitabın sayfaları gibi kainatı göz önünde tutar, tabakatını, alemlerini beyan eder. Bir saatin sanatkarı nasıl saatini çevirir, açar, gösterir, tarif eder. Kur'an dahi elinde kainatı tutmuş, öyle yapıyor. Aman ya Rabbi. Yani Kur'an Allah'ın bütün esmasının içinde taşıyan kelam ezeli olduğu için Allah'ın semi' sıfatı da var kelamın içinde. Allah'ın basar sıfatı da var. Öyleyse Allah her şeyi görür ünvanıyla Kur'an'ı kelamında konuşuyor. Her şeyi işitir ünvanıyla kelamında konuşuyor. Bütün esmasını düşündüğümüzde elbet Allah bütün kainatı görür, bütün kainatı işitir ünvanıyla kelam ezelisinde konuşur. Şu halde şöyle bir Kur'an-ı Azimüşşandır ki fâlem ennehu la ilahe illallah der, vahdaniyeti ilan eder. Duamızla bitirelim. Allahümme ec'alil Kur'an lena fid dünya karina ve fil kabri munisa ve fil kıyameti şefi'a ve alas sıratı nura ve minen nari sitra ve hicaba ve fil cenneti rafika ve ilel hayrati külliha delile ve imama. Allahümme nevvir kulubena ve kuburana bi nuril imani vel Kur'an ve nevvir burhanel Kur'an bi hakkı ve bi hurmeti men unzil aleyhil Kur'an aleyhi ve ala alihi salatu vesselam minel rahmanil hannan. Amin ve ahiru davahum elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.